Ayrım 3. Haşır the Blackboard. Zafer Algöz. Sayfa 65. Dönem Dukası. Ağır Roman. 1980'li yılların ortalarında tiyatroyla bir turneye çıktık. Balıkesir'de bir kitapçıya girdim. Birkaç kitap aldım kendime. Yerde yeni gelmiş, paketi yeni açılmış bir kolinin üstünde duran kitap dikkatimi çekti. Metin Kaçan'ın kaleme aldığı ağır roman. Bakalım adı gibi ağır mı diyerek aldım ve bir solukta bitirdim. Kendi kendime bundan ne güzel film olur diye hayaller kurdum. Hayalimde filmi çektim. Romanda hepsi birbirinden güzel, şahane karakterler var. Ama nedense Gaftici Fethi karakterine bayıldım. Yıllar sonra filmini çekeceğiz. Görüşmeye gelir misiniz diye aradıklarında hangi rol için acaba diye sordum. Gaftici Fethi dedikleri anda uçarak gittim tabii. Muhteşem bir kadro kurmuşlardı. Savaş Dinçel var, Aysel Gürel var, Müjde Ar var, Mustafa Uğurlu, Okan Bayülgen, Burak Sergen, kimler var kimler. Filmi doğal mekanlarda çekiyoruz. Genelde Beyoğlu Karakolu arkaları, Dolapdere, Tarlabaşı, ara sokaklar, eski evler, gece gündüz oradayız. Gel gelelim son derece kriminal bir ortam var sokaklarda. Harlem gibi bir bölgede film çekmeye çalışıyoruz. Kürtler, Lazlar, Romanlar, Sivaslılar, Çorumlular, Afrikalılar, ne ararsan var. Tıpkı Metin Kaçan'ın ağır romanda yazdığı gibi hapçılar, torbacılar, çalgıcılar, ispirto içenler, tombalacılar, jiletle kendini doğrayanlar. Hepsi doğal dekorun içinde. Figürasyona bile gerek yok yani. Filmi sesi çekiyoruz ama aslında ne çileler çekiyoruz. Setin tam ortasından yarı çıplak, elinde palayla başka bir mahalleye saldıran adamlar da geçiyor. Saç saçağı, baş başa birbirini yolan kadınlar da. Beyoğlu Emniyeti, 4 ekip arabasıyla sürekli çekim yapılan yerlerde güvenliği sağlıyor güya. Buna rağmen sürekli vukuat oluyor. Önceleri korkuyor ve yadırgıyorduk. Sonra biz de alıştık. Ben set aralarında hep küçük roman çocuklarla muhabbet halindeyim. Yaşları küçük olduğu için onlara sahip çıkıyorum. Roman analar beni de roman sanıyorlar. Ben sete gelirken camlardan tezahürat yapıyorlar. Fethi, annen ölsün Emi, kurban olurum sana Fethi. Filmde üstü açık klasik bir spor arabayla mahalleye geldiğim bir sahne var. Elimde megafon, bağırıyorum. Abilerim, ablalarım, bu kitabı alın ve okuyun. Oğlunuzu ibne olmaktan nasıl kurtarırsınız? Evlerin pencerelerinden sarkan ya da kapı önünde merdivenlerde oturan roman ablalar benim repliklerime doğaçlama olarak öyle cevaplar yapıştırıyorlar ki gülmekten geberiyoruz. Sahneyi tekrar tekrar çekiyoruz. Bir gece geç saatte sokak sahnesi çekeceğiz. Yönetmen Mustafa Altıoklar sağa sola işinin gereği konuşuyor. Kameranın kafasını kaldır, ışığı biraz sağa çevir, evet sessizlik derken 3 katlı cumbalı bir evden sardunya ekili büyük bir saksı küt diye setin ortasına düştü. Korkudan taş kesildi herkes. Ne oluyor ya dememize kalmadı. Evin cumbasından beyaz atletli, alkol ve haptan atmosferin dışına uçmuş bir abi beline kadar sarktı. Kesin ulan, sikerim sizin filminizi. Artist misiniz lan? Yönetmen Mustafa Altıoklar ekip başı olarak cevap verdi. Kardeşim ayıp olmuyor mu? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Abi gaz kesmeden devam etti. Konuşma ulan, buranın dayısı sen misin göt? Konuş diyorsun konuşuyorlar, sus diyorsun susuyorlar. Ne ayaksın ulan sen? Bu son fırçadan sonra bütün oyuncu tayfası güldük tabii. Beyaz atletli, rakılı ve haplı abi bu defa bize sardı. Ne gülüyorsunuz lan ibneler? Alayınız tırsak ve yavşaksınız. Biriniz şu herife kes ulan diyemediniz. Delikanlı mısınız lan siz? Prodüksiyon bir biçimde abiye kapıyı açtırdı. Yağlamalar, bağlamalar ve nihayetinde gecenin o vaktinde iki büyük rakıyla abimizin gönlü yapıldı tabii. Bu defa seti saygıyla cumbadan izlemeler. Yukarıdan Mustafa'ya iltifatlar başladı. Koçsun koç, üzmeyin lan abimi, ne isterse yapın. İndirmeyin beni aşağıya. Neyse ki bir süre sonra sesi kesildi. Ya sızdı ya da öldü. O kadarını bilmiyorum. Bu defa kamera açısının tam önüne 14-15 yaşlarında bir Roman çocuk geldi. Gir içeri diyorlar. Burası benim kapımın önü. Ayrıca benim neyim eksik? Ben de filmde çıkacağım diye tutturdu. Mustafa tamam ya sorun yok dursun dedi. Asistan kızlar olmaz hocam üstündeki tişört döneme uygun değil dediler. Roman çocuğa döneme uygun ne demek zar zor anlatıldı. Çocuk hemen evine girdi. Bu defa üstüne Galatasaray formasını geçirip geldi. Forma sahte ürün ama üstünde döneme uygun olmayan reklam var. Asistanlar tekrar müdahale ettiler. Roman çocuk Galatasaray formasıyla çıkacağım, çıkarmam diye tutturdu. Kavgayı yatıştırmak için ben daldım mevzuya. Bak canım kardeşim, kimsenin formaya laf ettiği yok. Eski bir forman varsa onu giy ve gel. Bu dönem forması değil. Roman çocuk bana yüzyılın cevabını yapıştırdı. Aman be Fethi abi. Şimdi pantolonu donu indireceğim. Çıkaracağım dukayı ortaya. Bu dönem dukası değil diyeceğiniz. Terbiyeli işkembeci. İşkembe çorbası sever misiniz? Aa, hiç ağzıma sürmem diyenlerin olduğunu biliyoruz. Bayılırım diyenlerin tarafındayım ben. Sevenleri bilir. Terbiyeli, terbiyesiz, şırdan, kalın beyazı tarafından ya da damardan türlü türlü hazırlanış olur. Ama yazımızın konusu işkembenin değil, işkembecinin nasıl terbiye edildiği. Uzun yıllar önce cereyan eden bu olaya şahsen tanık olduğum için anlatmaya çalışacağım. İşkembeciyi terbiye eden ise oyun ve dublaj sanatçısı Nur Subaşı. Namı diğer Nur Bey, üstadımız, pirimiz. Önce tanımayanlar için Nur Bey'i biraz anlatmam lazım. Google ya da YouTube'a girerseniz onun hakkında biraz fikir sahibi olmanız mümkün. Nur Bey'de Allah vergisi bastan da bas bir ses tonu var. Sesini duyduğunuz zaman yaptığı dublajları ve hatta TRT yıllarında Ramazanlardaki iftar saatini hatırlayacaksınız. Nur Bey çağdaş bir Diyojen. Paraya pula, mala mülke, şan ve şöhrete pek takılmayan biri. Hayatta en çok değer verdiği Siyam kedisi Siyami Bey'le Kurtuluş'ta mütevazı bir evde oturur. Zaman olur cepte bir kuruş olmaz. An gelir cebinde 1000 TL ile herkese yemek ısmarlar. Sesi ve karizması hayattaki en büyük servetidir. Bu sayede arabasını çevirip ehliyet, ruhsat, sigorta, taşıt pulu ve de alkol var mı diyen genç bir trafik polisini aklına alarak bloke etmişliği de vardır. Memur Bey, teessüf ediyorum. Sen her gece benim sesimle oruç açıyorsun. Ne biçim soru bu? Genç polis, anlamadım efendim deyince esirgeyen ve bağışlayan diyerek o koca bas sesini hatırlatıyor. Aa, hatırladım hocam. Kusura bakmayın. Hayırlı yolculuklar. Devamında, önemli değil yavrucuğum. Hayırlı vazifeler. İşte yine gecelerden bir gece. Nur Bey'de ehliyet yok. Arabada zaten hiçbir resmi evrak yok. Olsa bile gariban ladası alındığından beri hiç yıkanmamış, kapının önünde yatıyor. Sol ön kapı ve arkada vuruk var. Ama Nur Bey'de para yok. Bende hiç olmazsa tüm evrakları sağlam Renault 12 var. Üstelik bir kadeh içmeye razı olmuşum. Arabayı kullanacağım ve üstadımız Nur Bey'in gönüllü şoförüyüm. Akşam Sarıyer taraflarında deniz kenarında bir yerdeyiz. Tiyatro ve dublaj dünyasından silme insan dolu. Yiyiliyor, içiliyor, eskilerden yenilerden konuşuluyor. Ben ehliyeti kaptırmayayım diye damlalıkla bir kadeh rakıyı içerken ve şişe bittikten sonra o bas sesiyle öyle bir yolluk istedi ki neredeyse bütün müşteriler kadehe koyup getirecek kadar sarsıldı. Kim bakıyor evladım buraya? Bana hemen altın baş yolluk. Hani bilmeyen olur diye izah edeyim. Yolluk, içkili mekanlarda gecenin sonunda istenen ve asla hesabı yazılmayan tek ile duble arası bir ikram oluyor. Vakit ilerledikçe önce balıkçı, sonra da masamız seyrelmeye başladı. Nur Bey gelen yolluğu da tarihin derinliklerine gönderdi. Biz de ayaklandık. Nur Bey beklettiği garsonlara kibar bir teşekkür edeyim diye açtı volümü. Neredeyse sesin vibrasyonundan mekanın camları titredi. Herkese iyi geceler, iyi geceler diyerek vedalaştık. Atladık arabaya. Hocam, Kurtuluş'a yukarıdan mı gideyim yoksa sahil yolundan mı devam edelim diye sormak gafletinde bulundum. ağzımın payını aldım. Tabii ki sahilden. Bok mu var ulan yukarıda? Sahil yolundan sakin sakin gidiyoruz. Gecenin geç vakti. Kimseler yok. Hafif yağmur başladı. Hoca anlatıyor, ben dinliyorum. Bazen öyle deyimler, öyle benzetmeler yapıyor ki gülmekten yarılıyorum. Allah'ım, inşallah bunları unutmam. Bizim çocuklara da anlatırım yarın, diyorum içimden. Sahilden Hisar ve Bebek güzergahını geçtik. Tam Arnavutköy'e geldiğimizde, gir bakayım şu Arnavutköy'ün caddesine. Onun sonunda ABC diye işkembeci var. Orada çorba içelim, buyurdu Nur Bey. Emrin olur hocam, dedim ve geldik. İşkembecinin önüne yanaştık. Camda terbiyeli işkembe yazıyor. İçeri girerken şimdi bakacağız Zafer Beyciğim. İşkembe mi terbiyeli yoksa işkembeci mi? Çorbacıya girdik. İçeride hiç müşteri yok. Arka tarafta garsonlar çay içip sohbet ediyorlar. Bir masaya çöktük. Nur Bey gecenin rehavetiyle hafif mayışmış garsonları silkeledi. Füh! Kim bakıyor yavrum bize, diye gürledi. Garson koştu geldi hemen. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, ne alırsınız? Nur Bey, önce misafirime sor evladım, diyerek garsonu bana doğru pasladı. Ben bol taneli, kalın kesilmiş tuzlama istedim. Garson kağıda yazdı ve Nur Bey'e sordu. Siz efendim? Nur Bey şöyle geriye yaslandı. Hüü evladım, bana bir bardak bol buzlu su, bir duble sek altın baş rakı, kibrit kutusu kadar yağsız beyaz peynir ve 21 adet tuzsuz leblebi. Garson afalladı. Galiba şaka yapıyor olmalı diye düşündü ki anlayamadım efendim, dedi gülümseyerek. Evladım, ben burada Türkçe konuşuyorum. Sen şimdi bana diksiyonun bozuk mu demek istedin yoksa, diye inceden fırçayı yedi garson. Alttan almaya çalıştı. Yok yani tabii ki anladım da burası işkembeci efendim, meyhane değil ki, diyerek talihsiz bir cümle kurdu. Anlaşıldı çocuğum. Sen şimdi Zafer Bey'in çorbasını getir ve hemen şefini buraya gönder. Zaten bu cümleyi öyle bir yüksek volüm söyledi ki az kalsın vibrasyondan ciğerlerim sökülecek sandım. Arka taraflardan biraz daha yaşını başını almış her haliyle bir şef garson geldi. Buyurun efendim, beni emretmişsiniz, dedi. İnce bir topuk selamı çaktı. Estağfurullah, emretmedim. Bilakis rica ettim, diyerek topu göğsünden yumuşattı. Ben garson beyden bir kadeh sek rakı, bir bardak yarısı buz dolu su, kibrit kutusu kadar peynir ve 21 adet tuzsuz leblebi istedim. Siparişi getirmek yerine bir de bana ukalalık yapıyor. Şef garson bir es yaşadı. Hemen geliyorum, diyerek kayboldu. Aha, diyorum kendi kendime. Şimdi içeriden aşçı, garsonlar, komiler, kim varsa toplanacak. Tavalarla, tencerelerle kafamıza, gözümüze ve hatta bıngıldağımıza. Artık nereye rast gelirse verecekler odunu, ıslatacaklar bizi. Ulan siz bizimle gece vakti kafa mı buluyorsunuz? Önce benim bol taneli tuzlama geldi. Şahane görünüyor. Gereken yan ürünleri pul, biber, sirke, sarımsak karıştırmaya başladım. Az sonra da Nur Bey'in siparişini alan şef tepsiyle geldi. Vay canına. Bir baktım, bir bardak yarısı buzla dolusu, bir duble sek rakı, kibrit kutusu kadar yağsız beyaz peynir ve 21 adet tuzsuz leblebi. Hiç eksik yok. Masaya tık tık zarif bir biçimde servisi yaptı ve afiyet olsun, diyerek gitti. Leblebileri tek tek saydım. Gerçekten 21 adet. Nur Bey, ulan helal olsun be, işte bu, dedi ve şefi tekrar çağırdı. Öncelikle zarif servisiniz için teşekkürler. İşkembeci de rakı içilmeyeceğini ben de biliyorum. Sadece müşteriye yaklaşım biçiminizi test ettim. Siz gerçek bir profesyonelsiniz. Lütfen bunları alın ve bana da yarım tuzlama getirin. Şef hiç bozulmadı. Hepsini tekrar tepsiye koyup götürdü. Nur Bey'in yarım çorbasını da getirdi. İkimiz de çorbaları bitirdik. Füyü hesap yavrucuğum, diye yine baslarla yüklendi üstadımız. Hocam, izninizle ben ödeyebilir miyim, dedim. Gözlerini sahanda çift yumurta gibi belerterek, sakın yavrum sen karışma, dedi. Hesap geldi. 18 TL bir şey. Cebinden paraları çıkardı ve tabağa atmaya başladı. 20 üstüne 50. Onun üstüne 20. Bir başka cepten 2 20'lik, bir 50 TL daha. Son kuruşuna kadar çok yüklü bir bahşiş bıraktı. Bunlar zarif servisiniz ve profesyonel tavrınız için. Çok çok teşekkürler ve herkese iyi geceler diye masadan ayaklandık. Mekandaki herkes kapıya kadar bizi uğurladı. Arabamızın kapıları açıldı. Trafiğe göz kulak olup krallar gibi uğurladılar bizi. Yola çıktık. Kuru Çeşme, Ortaköy devam edeceğiz. Arabada dedim ki, vay be üstadım, ne biçim racon kestin öyle? Sayende işkembeci nasıl terbiye edilir öğrenmiş oldum. Nur Bey bir anda volümlü kullandığı bas sesini göğüs tonuna indirdi. Fazla konuşma ulan. Sana hava yapacağız diye cepteki son 200 lirayı işkembeciye bıraktım. Ya bana taksi parası ver ya da beni Kurtuluş'a evime bırak bakayım. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 82.